Ayrım 7. Ç'nin Mektupları, sayfa 101. 30 Kasım 1956. 30 Kasım ve Kurtuluş Mücadelesi'nin verildiği günler sırasında bu Santiago şehrinde hemen hemen her gün meydana gelen devrimci olayların tümündeki şehitlerin yakınları olan yoldaşlar, Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti'nin yoldaş elçisi, tüm yoldaşlar. Bugün burada aynı toplantıda 30 Kasım seferinin acıklı ve kahramansı kutlamasını ve bir sanayi kombinesinin açılışını yapmak için toplandık. 30 Kasım'ın tüm devrimciler için ve özellikle Fidel'e Granma'da eşlik etme onurunun harekete geçirdiği bizler için olağanüstü bir anlam vardır. 30 Kasım niçin oldu? O olay ve onunla ilgili olan başarısızlığın geniş bir açıklaması vardır. Belki İlk açıklamanın Mambi seslerimizin bağımsızlık mücadelesinde doğduğu söylenebilir. Ama sonra onun hem kahraman ve acıklı hem de yenilgi olan yakın bir önceliği vardır. Bu 26 Temmuz 1953'tür. O sırada Batista diktatörlüğüne karşı kesin savaş açılmıştı ve üstelik Küba halkı için olduğu gibi aynı zamanda da Amerika halkları için ve belki de bir ölçüde dünya halkları için olağanüstü anlamlı yeni siperler açılıyordu. O başarısızlığa, Moncada kışlasındaki kişisel olarak işlenen cinayetlere, devrimci girişimin yöneticilerinin hapsedilmesine rağmen devrimci ruh ayakta kaldı. Tüm ülke çapındaki halk kitlelerinin baskısı altında Batista yönetimi bir af çıkarmak zorunda kaldı ve Fidel Castro kesin savaşı hazırlamak üzere hapisten çıktı. Meksika'da olağanüstü gerilimli ve son derece ızdıraplı günler geçti. Gün be gün dayanılmak zorunda olunan darbeler vasıtasıyla devrimin verdiği mizacı hala daha kazanamamış olan pek çok yoldaşın zayıflığı, yabancı bir ortamın güç koşulları ve en büyük önderimizi tüm araçlarla öldürmeye çalışan Batista yönetiminin müdahaleleri, bundan başka o sırada silah yüklerimizin bir kısmını vermiş olan ve çıkarmada kullanılacak yatın ve yayın aygıtlarının ve çok önemli diğer silahların ve her halükarda o 1956 yılında atılmış olan ya özgür olacağız ya şehit olacağız sloganını hayata geçirmeye teşebbüs edecek olan devrimcilerden oluşan hücrelerin varlığında o zamanki Küba elçisiyle Meksika Federal Polisi'ni haberdar etmiş olan saflarımızdaki bir muhbirin varlığı gün be gün ihbar edilme ve Miami'den bizim nihai kurtuluş hareketimiz boyunca pek çok defa olacağı gibi her gün seferler icat eden ve kendi kendilerine onların varmasını engellemek ve gazetelere çıkmasını sağlamak için polise ihbar eden tüm sahte devrimciler gibi biz gerçek devrimcilerin görülmesi utancını taşıma tehlikesinin olduğu o ters koşullar yığınının baskısı altında olan Fidel koşulların tam olarak oluşturulmamış olmasına rağmen her ne olursa olsun herhangi bir şekilde Meksika'dan ayrılmaya karar verdi. 1956 yılının Kasım ayının son günlerinde böylece muhbirin kimliğini bizce kesin olmamakla birlikte tespit etmiş olma şüphesini taşıyarak Tupan Limanı'ndan Seyrül Sefer'in yasaklandığı bir fırtınalı gecede yola çıkıldı. 82 kişi tecrübesiz, hazırlıksız, hiçbir düzen olmaksızın o yolculuğa başladık. 26 Temmuz'un değişik örgütlerine bir talimat ulaştırılmıştı. Çünkü 30 Kasım'da Küba topraklarına ulaşacağımızı düşünüyorduk. Bununla birlikte hava ve denizin elverişsizliği, tecrübe noksanlığımız, küçük Granma yatının motorlarındaki arızalar gibi bir dizi ters faktörün tümü bizlerin Colorado sahiline ancak 2 Aralık'ta varmamıza neden oldu. Bununla birlikte hareketin örgütleri varışımızın haberlerini almışlardı ve Frank Pais tarafından komuta edilen ve tüm ulusun en önünde yer alan Santiago'lu savaşçılar, Batista'nın kuvvetlerinin bizim çıkarma yapılan kolumuzla çarpışmak üzere hızla hareket etmesini engelleyecek olan bir ortamın ülkede yaratılmasına çalışıldığı o 30 Kasım kahraman sayfasını yazdılar. Sonucu sizler biliyorsunuz. Birkaç kısmi başarıdan sonra her zaman olduğu gibi geride çok sayıda şehit bırakarak halk ayaklanması ezildi. 2 Aralık'tan birkaç gün sonra 5 Aralık'ta küçük sefer kuvvetimiz alışık olunmadığından ve yola çıkışın son dakikalarındaki hengameden deniz tutmasına karşı kullanılan ilaçların kaybedilmesinden dolayı deniz tutmasından perişan olmuş vaziyette denizde geçirilen 7 günden sonra ve hareketle ilişki kurulamaksızın kaybolmuş bir şekilde ve insanın dayanma sınırının sonuna gelinmiş olduğu halde bataklıktaki onca saatlik yürüyüşten sonra hazırlıksız yakalandı. 5 Aralık şafağında hazırlıksız yakalandık ve kolumuz dağıldı. Güç bela birbirinden ilişkisi kopmuş olan yoldaşlarımızın oluşturduğu gruplar, meskenimiz, barınağımız, devrimin önemli çarpışmalarının verildiği yer, Küba devriminde tarihi bir sayfa, ileride önce Oriente'nin doğu bölgesinin istilası için Raul Castro'y Almeida'nın kollarını, sonra da Camilo Cienfuegos'un ovalarının istilasına ve son olarak sefer kollarını Las Villas'a doğru gönderen mancınık olan Sierra Maestra'ya ve şu veya bu nedenle ulaşmayı başardılar. Savaşın sürdüğü 25 ay boyunca pek çok zorluklara ve sıkıntılara göğüs germek zorunda kaldık. Birçok defa yok edilme noktasına geldik. Aksiliklerle karşılaştık. Ama her seferinde komutanımızın moral gücü, devrimci coşkusu ve esin veren enerjisinin rehberliğinde kendimizi toparladık ve gücümüzü arttırmaya devam ettik. O sıralarda coğrafik olarak daha yakın olan diğer birkaç şehirde dahil olmak üzere Cumhuriyet'in hiçbir şehrinin olmadığı denli Santiago'da Küba'nın militan varlığının kendimize yakın hissediyorduk. Bugün ölümlerini andığımız şehitler, iki devrim yılı boyunca Santiago şehrine eşlik eden büyük şehitler zincirinin bir halkasından başka bir şey değildirler. Ve her gün halkın mütevazi insanları burada, bu şehrin çevresinde ve kendi evlatlarının oluşturduğu isyan ordusunun kollarında Küba'nın kurtuluşu uğruna kanlarını döküyorlardı. Devrimin 4 ya da 5 ayı geride kalmış olmasına rağmen büyümemiş olan küçük kolumuza katılmak üzere ovalardan gelen ilk insan kafilesinin bir Nisan ya da Mayıs gecesinde karşıladık. Çoğunluğu Santiago'da Küba'dan gelmekteydi ve oradaki Frank Pais ismindeki önder tarafından bize gönderilmişlerdi. Daha sonra pek çok kez şehirdeki insanların içinde bulunduğu tehlikeleri ve Batista'nın sadık uşakları tarafından ölüme mahkum edilmiş olan, öylesine çok tanınan bir devrimci için gizlilikle varlığını sürdürmenin zorluğunu düşündük. Ve bu nedenle 1957'nin Temmuz ayının bir gecesinde, Temmuz'un son günleriydi, İsyan ordusunun iki kolunun oluşturulduğu sırada tüm subaylar Frank Pais ve tüm Santiago şehrine devrimci mücadeleyi sürdürmekteki kararlı, kahramanca ve sürekli eyleminden dolayı bir şükran mektubu gönderdiler. Ancak o mektup gideceği yere varamadı. Çünkü Frank Pais, Batista diktatörlüğüne karşı isyancılığı hayatıyla ödemişti. Ve bu nedenle bugün burada olan pek çok kadın, polisin gizli zindanlarında kaybolup bir gün Santiago civarında kurşunlanmış olarak bulunan ya da Sierra Maestra'nın bizim isyan bölgesinden ölüm haberinin geldiği çocuklarını, eşlerini, babalarını, en yakın akrabalarını bugün anmaktadırlar. Bu şehir tüm ülkenin tam olarak minnetini kazandı. Geleneksel olarak Marti, Masio ve Maximo Gomez'in döneminden, hatta daha da öncelerden Carlos Manuel de Caspedes döneminden beri devrimci mücadelelerin başında yer almış olan Oriente, diktatörlüğe karşı mücadelenin yine başına geçmişti. Oralı olan ve burada bulunan pek çok kişi Santiago'daki o geçmiş günleri gurur ve korkuyla hatırlar. Bugün devrimci mücadelemizin doğruğa ulaşmasının 6. yıl dönümünü kutlamak üzereyiz. Bugün tüm ülkede yeni bir ruh, tüm Kübalılar için yeniden kavuşulan bir sevinç var. Ve dahası özgürlüklerini kendilerinin kazanmış olmalarının ve özgürlüğe özel ve kazanılmış bir şey gibi terle, kanla ve kesintisiz mücadeleyle kazanılmış olan bir şey gibi davranmanın yeni ve her gün tekrarlanan heyecanı ve Küba'nın adının Amerika'nın kırlarında ve ayrıca kendi özgürlükleri uğruna mücadele eden dünyanın diğer ülkelerinin kırlarında dolaşmasının, ki bu her zaman aynı şey anlamına gelmektedir, devrimci mücadele vasıtasıyla elde edilebilenin hayali, daha iyi bir dünya umudu, uğruna yaşamı tehlikeye atmaya, dünyanın tüm kıtalarının savaş alanlarında ölüme dek özveride bulunmaya değen hayal. Her zaman artan hoşnutluğu vardır ve o bizim şanımızdır. O şanı özellikle Oriente eyaleti ve Santiago'da Küba şehri paylaşmaktadır. Bizlerin üzücü bir tarihin yıl dönümünü anmak için toplandığımız günde hepimiz gurur duymalıyız. Bugün yaşayanların hepsi ve bugün ölü olanların akrabalarının, çocuklarının, eşlerinin ya da babalarının, özverilerinin ne anlama geldiğini düşünerek gurur duymalıyız. Ve bugün sizlere sanayi alanındaki gelişmelerde bize en çok yardımda bulunan sosyalist ülkelerin biriyle Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti beraberce gerçekleştiren bir eser olma anlamını da taşıyan devrimin bir diğer yeni eserini sunuyoruz. Ülkemizin değişik illerinde, değişik toplantılarda elçilik tribününün yoldaşları olduk. Ve bir araya gelişlerimiz daha bitmedi. Çünkü Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti'nin yardımıyla inşa edecek pek çok fabrikayı açmamız gerekecek. Bugün 30 Kasım şanlı tarihinin ismini taşıyan ve birimlerinin o gün ölen şehitlerinin isimlerini taşıdığı bu kombine resmen açılmaktadır. Bu, genel olarak vidalar, somunlar, perçinler, çelik döküm bilyeler, ağaç vidaları ve çatal bıçak üretimine hasredilecek olan metalurji kolunun bir kombinesidir. Bu, mekanik bir birimdir. Burada yaklaşık olarak 400 yoldaş çalışacaktır. Bundan başka kombinenin bu yoldaşlarının 200'ünün bu şehirde devrim günlerinde mevcut olan, devrimin ilk önlemlerinden biri olarak söküp atılan ve bugün o çevrede bizlerin Nueva Vista Alegre olarak isimlendirmekte olduğumuz yeni bir yaşamın güzelliklerini sunan o eski sağlık koşullarına aykırı mahalleye ait olmaları anlamını da taşımaktadır. Tesis tam üretime geçtiğinde bu parçaları da ülkenin gereksinimlerinin büyük bir kısmını karşılayacaktır. Ama hala daha uzaktan da olsa Santiago'ya olan borcumuz ödenmemiştir. Bu şehirde fabrikalar inşa etmeye devam etmek zorundayız. Çünkü bu şehir Oriente eyaletimizin başkenti olan büyük bir şehirdir. Ve bugün ihtiyacı olan yoldaşların tümüne ve çocukluktan çıkmakta olan ve günlük ekmeğini kazanmak ihtiyacında olan yeni gençlere iş vermek için fabrikalara ihtiyacımız vardır. Önceleri bu bölgede büyük bir otomotiv kombinesi kurmayı düşünmüştük. Sonra ekonomik nitelikteki nedenler bizi bu işi ertelemek zorunda bıraktı. Aynı şekilde bir siderürjinin de kurulmasını düşünmüştük ve teknik ve ekonomik nitelikteki nedenler bu yatırımı da ertelememize ve sürekli büyük demir yataklarının Oriente eyaletinin kuzey bölgesinde Bahia de Nipo ya da Bahia de Moa bölgelerinde olduğu için onun yerinde değiştirmeye bizi zorunlu bıraktı. Bununla birlikte burada sanayisel gelişim çalışmasını sürdürmemiz gerekecektir. Bu çalışmayı bu tipteki dünyadaki benzer fabrikalarla rekabet edebilecek modern fabrikalar kuracak ve halkımıza yeterli iş olanağını verecek şekilde sürdüreceğiz. Üstelik o büyük sanayi eserinin gerçekleşebilmesi için bir dizi kentleşme ve gerekli koşulları yaratma çalışmasını da yapmak gerekmektedir. Bunun için ilk etapta 1 milyon kilovatlık bir kapasitesi olan ve bu kapasitenin 500 bin kilovata kadar arttırabilecek tarzda planlanan büyük Rento Tempo elektrik santralinin inşası başladı ve şu anda son aşamadadır. O rakamın büyüklüğü hakkında bir fikir vermek için sizlerin bugün Santiago'da elektrik işletmesinin tüm santrallerinin ancak 30 bin kilovattan bir parça daha fazla kapasiteye ulaşabildiğini düşünmemiz gerekmektedir. Yani ilk evre mevcut kapasiteyi 3'e ve son evrede 15'e katlayacaktır. Üstelik daha iyi bir çalışmaya olanak verecek olan birimlerin tek grupta toplanması için Doğu Elektrik Şebekesi ile Batı Elektrik Şebekesini birleştirmemiz gerekecektir. Burada Santiago'da şehre su sağlamak ve bu nedenle de sanayimizi geliştirebilmek için gerekli olan baraj ve kanalizasyon inşaatları yapılmaktadır. Ve üstelik oldukça geniş çaplı bir kentleşme faaliyeti yürütülmektedir. Yine de burada tıpkı ülkenin her yerinde olduğu gibi yapacak çok şey vardır. Gündelik çabamızla onları gerçekleştirmek zorundayız. Ve bu nedenle önümüzde pek çok görev var. Bununla birlikte iki tanesi vardır ki temel görevlerdir. Birincisi, üretim ve çalışma için gündelik olarak zihnimizi meşgul etme görevidir. Üretim için ve doğrudan üretimden kaynaklanmayan diğer çalışmalar için, çünkü herhangi bir konuda bizim uzmanlaştırılmış örgütlerimizin dükkanlarından birisinde ya da restoranların birinde ilgi beklemek ya da bir doktorun kendisine emanet edilen hastaların her birine çok büyük bir ilgi ve sevgiyle bakması ne kadar gerekliyse, en yüksek randımanı almak için bir makineye özen göstermek de o derece önemlidir. Yani çalışma görevi sürekli olarak gündemde olmak zorundadır. Ve tüm bu görev içerisinde ve her şeyden önce Oriente için, ülkenin en çok şeker kamış üreten yeri, ek bir görev olarak bu aylarda şeker yapımı görevinin olması gereklidir. Bu yıl, geçen yıldan çok daha fazla şeker kamışımız olacak. Üstelik bizlere yardımcı olacak kombinelerimiz olacak. Ama yine de erkeklerin çabası, kadınların da şeker üretimi için zorunludur. Doğal olarak kesim işlerinde kadınlar genel olarak çok iş, büyük miktarda yapamazlar. Genel olarak diyorum, genel olarak. Bir bürokrat da genel olarak çok iş yapamaz. Ama biz bürokratlar da şeker kamışı keseceğiz. Ve çorbaya bizler de tuzumuzu katacağız. En azından 1964 yılında şeker kamışı kesen, benim de işlerinde olduğum bürokratlar masraflarımızı karşılayabiliyorduk. Ve yemeği çalışmamızla ödüyorduk. Kadınların da aynısını yapabileceklerine inanıyorum. Ve yapmasalar bile pek çok şeyde yardımcı olabilirler. Yardım edilecek başka çok şey vardır. Ama şeker yapımı bu sene herkesin işi. Tüm halkın işi olmalıdır. Ama özellikle de en büyük üretici olan ve bu yıl en fazla şeker kamışı olan Oriente eyaletinin işi olmalıdır. Bu kamışı kesmek ve ondan şeker üretmek nasıl gerekiyorsa, sonra da o şekerle alacağımız mallardan o şekilde zevk alabileceğiz. Bu bir görevdir. Öteki görev ise eğitim görevidir. Sıkı sıkıya kavradığımız şeydir bu. Şimdi 6. sınıf için mücadele sloganı var. Ama akılda iyi tutunuz. Birkaç yıl içinde, hangi yılda olduğunu söylemeyeceğiz, ama birkaç yıl içinde artık 6. sınıfı bitiren okuma yazma bilmeyen olacak. 6. sınıfın okuma yazma bilmeyeni olacaktır. 6. sınıfın varılması ve kolların kavuşturulması gereken bir hedef olmadığı biçimde daha ileriye devam etmek, her şeyden önce gençliğin ama herkesin ileriye devam etmesi gerekecektir. İhtiyarcıklar da buna katılmak ve okuma yazma bilmeyenlere dönüşmemek zorundadırlar. Çünkü devrim dev adımlarla ilerlemektedir. Ve o 6. sınıfı bitirmiş olduğu için rahat olduğuna inandığında kendini hemen yeniden okur yazar olmayan olarak bulacaktır. Bunun için o da sakin ama sürekli küçük adımlarla bilgilerini arttırarak ilerlemek zorundadır. Ve gençler, ben de onların arasındayım. Kendimi genç olarak görüyorum. Ders çalışmak, çok çalışmak zorundadırlar. Bizler için gözlerim ağrıyor, okuduğumu anlamıyorum, beni usandırıyor, gözlüklerim yok, çok nöbetim var, çocuklar beni uyutmadı gibi şeyler yoktur. Tüm bu şeyler gevşekliktir. Hiç itirazsız her şeyi öğrenmek gerekir. Bunu iyi aklınızda tutun. Şunu da hatırlayın, hiç itirazsız. Bu, ahlaki olarak hiç itirazsız demektir. Çünkü kimse öğrenmesi için bir kimsenin karnına süngü dayamayacaktır. Ancak öğrenmek devrimci bir yükümlülüktür. Fidel, teknik devrimin sloganını attı. O, teknik devrim yalnızca burada değil, tüm dünyada gerçekleştirilmektedir. Kapitalistlerin de kendi teknik devrimleri var. Bu devrim onların ne işine yarayacaktır? Kârlarını arttırmaya, daha çok işçiyi işsiz bırakmaya, ücretleri düşürmeye, emperyalist tahakküme boyun eğmiş olan herkesi daha fazla sömürmeye. Ama bizler için onun farklı bir anlamı olması gerekir. Hepimizin erişebildiği şeyleri değiştirme, kendi özgün çabamızla yeni teknik harikalar yaratma olanağını elde etmemiz anlamını taşımak zorundadır. Bizler, örneğin Çekoslovakya Cumhuriyeti'ne tüm yardımlarından dolayı çok minnettarız. Her zaman donanımlarının esasını Çekoslovakya Cumhuriyeti'nin yardımlarıyla oluşturulan fabrikaların açılışı için yapılan bütün toplantılarda bizlere eşlik eden yoldaş elçinin nezaketinden dolayı minnettarlık duymaktayım. Ama sizlere itiraf ediyorum ki eğer Çekoslovakya'daki Küba elçisinin Küba'da yapılan makinelerle çalışan bir fabrikayı açmasından çok çok fazla zevk duyacağım. Açıktır ki buradan o noktaya kat edilmesi gereken çok yol var. Ama o yolun kat edilmesi ve buna bugünden başlanılması zorunludur. Uluslararası İş Bölümü, belirli ülkelerin belirli şeylere kendisini adaması gerekliliğini saptamaktadır. Ve sosyalist dünya genişlediği ve amansızca genişleyecektir. Ölçüde işin örgütlenmesi ve işte uzlaşmalar gerektirecektir. Ve iş bölümünden biri de bizim payımıza düşecektir. Payımıza ne kadar çok düşerse o kadar çok yeni teknikle yeni şeyler üretme kapasitesinde olacağız. Bu şekilde şaka gibi gelebilecek olan şey gerçekleştirilebilir. Çünkü Çekoslovakya bugün dünyanın sayısız ülkesine fabrikalar ve donanım ihraç eden çok ileri bir ülkedir. Bununla birlikte bir zaman geldiğinde bizler de Çekoslovakya'ya ya da diğer sosyalist ülkelere belirli bir alandaki donanımlarımızı, teknolojimizi ihraç edebileceğiz. Şimdi bu yolda bugün, yarın ve ondan sonraki gün ve böylece sürekli olarak yürümeye başlayarak başarılır bu. Bu yürüyüş önceleri devam diye isimlendirilen, şimdi ilk üstünlük denilenle başlar, sonra ikinci üstünlük, altıncı sınıf, sonra temel lise, sonra üniversite öncesi, sonra üniversite kariyerleri, teknik kariyerler gelir. Geçmek zorunda olduğumuz yol budur. Bunun çok önemli olduğu gibi, yalnızca Santiago'nun değil, tüm Oriente halkının zihnine kazınması da önemlidir. Hala daha okuryazar olmayan, 6. sınıf okuryazarı değil ama hiç okuryazar olmayan bazı köylüler vardır. Ve onların üzerine düşmek gerekmektedir. Dün Mao'da hiç okuryazar olmayan biriyle karşılaştım. Bu yoldaşların öğrenmeleri ve bu durumda hiç kimsenin kalmaması için üstlerine düşmemiz gereklidir. Ve bunun hiçbir zaman durmaması gereken ve en çok sürekliliği olan bir şey olduğunu hatırda tutmak gereklidir. Üstelik sizler ulaştığınız bir noktadan sonra kendinizi yalnız olarak bulacak ve canınız öğrenmek isteyecektir. Çünkü sağlam bir biçimde bilgi edinildiği her sefer yeni bilgiler edinmeye başlamak üzere yeni bir temel atılmış olur. Ve böylece yavaş yavaş bilgi edinme gelişir ve daha gerekli olur. Sonunda gençler üniversiteli olabilecekler, o kadar genç olmayanlar ise teknik adam olabileceklerdir. Ancak hepimiz bu yolda yürümek zorundayız. Son olarak sizlere bir şey hatırlatmak istiyorum. Bugün hakkında konuşmuş olduğumuz bu tarihi, kuruluşun ve halkların sosyalizm geleceğinin yeni ülkede gerçekleşmesi için tarihin bu döneminde maalesef kaçınılmaz olan şehitlerin ölümünün ikili anlamıyla kutlamaktayız. Bununla birlikte bizler kesin olarak burada, Amerika'da ve belki de dünyanın diğer yerlerinde yeni bir evreyi açtık. Yankee emperyalizminin burnunun dibinde bir devrimin nasıl yapılabileceğini gösterdik. Ve yalnızca bunu değil, devrimin sosyalist olduğunu ilan etmeyi ve bunu sözlerle değil, sömürücüleri mülksüzleştirerek yapmayı, devrimi geliştirmeyi, emperyalizmin saldırılarına direnmeyi, gitgide daha sağlam biçimde sosyalist ülkeler kampıyla birleşmeyi, bağlantısızlar denen, çoğunluğunda bağlantısızlardır, çünkü bizim hiçbir güçle imzalamadığımız gibi o ülkelerde askeri paktlar imzalamamışlardır. Ama bununla birlikte anti-emperyalistler ve emperyalizmin ortadan kalkması için mücadele ederler. Ülkelerin büyük kampında etkimizi yaymayı ve sesimizi duyurmayı da başardık. Muzaffer mücadelemizin iki sonucu oldu. Amerika halklarının canlandırılması bunlardan birisidir. Halklar bir devrim yapılabildiğini gördüler. Nasıl devrim yapılabildiğinden, yolların tümden nasıl kapalı olmadığından ve nasıl sömürücülerin darbelerini ve sürekli olarak yiyerek yaşamanın kaçınılmaz olmadığını, nasıl o yolun her ülkede oligarşi ve emperyalizme karşı inatçı bir şekilde mücadele yürüten partilerin kimi yöneticilerinin düşündüğü kadar uzun olmadığını açık bir şekilde gördüler. Ve yanı sıra bizler emperyalizmin de gözlerini açtık. Emperyalizm ortaya çıkabilecek olan yeni Kübaları kanla boğmak için hazırlanmaya başladı. Kennedy ölmeden önce kıtada yeni Kübaları kabul etmeyeceklerini söylemişti. Ve üstelik ondan sonra gelenler aynı cins kurt olduklarını ve farklı bir felsefeye sahip olmalarını düşünmek için neden olmadığını tekrarlamışlardı. Ancak onu tekrarlamaktan başka o eylemi yalnızca Amerika'da değil ama devrimci mücadelenin yaratıldığı ve geliştirildiği dünyanın tüm ülkelerinde gerçekleştirme niyetlerini de gösterdiler. Onlar Cezayir'i ezmeye çalıştılar ama Cezayir özgürlüğüne kavuştu. Vietnam halkını bugün ortadan kaldırmaya çalışıyorlar ama Vietnam halkı onlardan daha güçlüdür ve gün be gün emperyalizme karşı yeni zaferler kazanmaya ve emperyalizmin Güney Vietnam halkına verdirdiği çok büyük kurban sayısını askerlerinin kanlarıyla ödetmeye devam etmektedir. Mücadele sürmektedir ve zafere dek sürecektir. Oradaki mücadele kuzeyde bizimkinden önce başladı ve devrimimiz Havana'ya muzaffer olarak da varmadan sağlamlaştı. Ama hala daha mücadele etmeye devam etmek zorundalar. Ve Laos aynı koşullardadır. Afrika'da o yolu tutmuş, çok veya az, şansla ama o yolu tutmuş olan halklar vardır. Portekiz Ginesi mücadelesinde muzaffer olmaktadır. Ama bugün bizlerin önünde belki de başka birinden daha açık ve daha hazır olan Kongo ve Lumumba'nın hatırası durmaktadır. Aynı zamanda Latin Amerika'da mücadele yayılmaktadır. Venezuelalı yurtseverler Caracas'ın batısında ve doğusunda kurtarılmış bölgelere sahipler. Miğferliler Venezuela'da ne yapıyorlar? Bizimkilerin yaptıklarını. Köylüleri evlerinden çıkarıyorlar. Napalm bombası atıyorlar. Bombalıyorlar. Kırsal bölgelerin kendi halindeki sına dayanmasını gerekeceğini hatırlatıyoruz. Ve insanları arasında korku ve ölümü ama aynı zamanda nefreti de ekiyorlar. Ve nefret büyüyor. Emperyalizm için gitgide daha tehlikeli bir savaş gücüne dönüşüyor. Aynı şey 2 yıldan beri kurtuluş güçlerinin mücadele ettiği Guatemala'da olmaktadır. Ve aynı şey Marquitalia bölgesinde yöneticilerden birinin, yoldaş José Cardona'nın bizi bugün burada onurlandırdığı Kolombiya Komünist Partisi tarafından yönlendirilen ve yönetilen gerillaların, yurtseverlerin mücadele ettiği ve yine ordunun köylüleri katlettiği, savunmasız yerleşim yerlerini bombaladığı, nefret ektiği Kolombiya'da olmaktadır. Ve onlar da muzaffer olacaklardır. Şimdi o bizden öylesine uzak olan ama bununla birlikte öylesine gerçek olan Kongo'da bizlerin bilmesi gereken bir tarih ve bizim yaramıza olabilecek bir deneyim vardır. Önceki gün Belçikalı paraşütçüler Stanleyville şehrine saldırarak orayı ele geçirdiler. Çok sayıda vatandaşı katlettiler ve onların işini Lumumba'nın heykelinin altında bitirdikten sonra son eylem olarak Kongo'nun eski başkanının heykelini havaya uçurdular. Bu durum bizlere 2 şeyi göstermektedir. Birincisi, emperyalizmin canavarlığıdır. Bu canavarlığın ne belirli bir sınırı vardır ne de belirli bir ülkeye aittir. Canavarlar, dün Hitler'in sürüleri olduğu gibi bugün Kuzey Amerikalılardır. Dün Cezayir'deki Fransız emperyalistleri olduğu gibi bugün Belçikalı paraşütçülerdir. Çünkü insanları canavarlaştırmak, onları çizmelerinin altına düşmüş olan ya da özgürlüğü uğruna mücadele eden bir rejimin taraftarının ya da bir devrimcinin en son imajına dek boğazlamaya, katletmeye, yıkmaya hazır kana susamış vahşi hayvanlara çevirmek emperyalizmin doğasında vardır. Ve Lumumba'yı hatırlatan bugün yıkılmış ama yarın yeniden yapılacak olan heykel bize aynı zamanda dünya devriminin, o şehidinin trajik hikayesinde emperyalizme güvenilemeyeceğini, böyle bir parça bile güvenilemeyeceğini bize hatırlatmaktadır. Kongo'da Birleşmiş Milletler bayrağı altında katledildi Lumumba. Kuzey Amerikalıların toprağımızı denetlemeye gelmesini istediği o Birleşmiş Milletler. Ancak o bizlerin dünya halklarıyla birlikte öğrenmek zorunda olduğu büyük bir derstir. Bu emperyalizm önünde bir adım bile gerilememekte kararlı olma dersidir. Çünkü bu belirli bir alanı olmayan bir savaştır. Örneğin Fransa'nın dünyanın özgür halklarının bir zamanlar sembolü olmuş olmasından bağımsız olarak Cezayir halkının özgürlüğüne karşı savaştıkları zaman o askerler vahşi canavarlara dönüyorlar. Ve çok az bir zaman önce Alman emperyalizminin çizmesi altında inleyen küçük Belçika Kongo'da aynı zamanda bir katiller ordusuna dönüşüyor. Pratik olarak sırtlanlar ve en kötü cinsten çakallar ordusuna dönüşüyor. Ve onca kez ayak izleri burada kalmış olan sevgili tanışımız Kuzey Amerika emperyalizm hakkında konuşmaya ne haceti var? Öyleyse o dersi ve aynı zamanda gereken nefret dersini de öğrenmek zorundayız. Çünkü o sırtlanlar sınıfına karşı nefretten, yok etmeden başka bir şey olamaz. Ve Kongolu ya da dünyanın herhangi bir ülkesinde yurtseverler mücadeleye katılmamış olan binlerce befak kadını, yeni doğmuş bebeleri, yaşlıları ve erkekleri acımasızca katledenleri ellerine geçirdiklerini hatırlatmak gerekir. Bizlerin kurtuluştan sonra hatırladığımız gibi canilerin cezasız kalmaması için ve zorunlu olarak kaybedeceği savaşı kaybettiklerinde örneğin Tom gibi sefillerin bir başka ülkeye kaçamamasını hatırlamak gerekir. Ve son insana dek emperyalizme karşı tüm halkın mücadele etmesi için o nefret ve zorunlu birlik dersini göz önünde tutmalıyız. Çünkü bizim için tehlikeler daha geçmedi. Çünkü fabrikalarımızı kurmak, iş, dinlenme, herhangi türden hizmet merkezlerini açmada duyulan sevinç, her gün emperyalizmin eylemiyle gölgelenmektedir. Ve zaman zaman açacağımız üretim merkezlerinin ortasında, Guantanamo'da ölen bir askere ya da ülkenin herhangi bir yerinde böcekler tarafından katledilen bir yurtseveri yolcu ettiğimiz bir toplantı yapmak zorunda oluyoruz. Gardınızı indirmeyin. Bu, aklımızda tutmamız gereken en önemli şeylerden üçüncüsüdür. Bu nedenle, bugün geçmişin şanlı eylemlerimizin tarihinde, şehitlerimizi onurlandırdığımız, kurmakta olduğumuz sosyalizmin, burada yakında olduğu ama sosyalizmin bu halkın en iyi evlatlarının, çoğunun ve hiçbir zaman görevleri yerine getirmek için özverilerini kısmayan hayatlarını tehlikeye atmaktan kaçınmayanların, kanının onun temelleri olarak var olduğu ve sosyalizmin şu veya bu biçimde emperyalist düşmanların ödettiği yeni kurbanların büyük sayısına dayanması gerekeceğini hatırlatıyoruz. Ve darbeyle karşılık vermek için, savaşın ortasında sosyalizmi inşa etmek için kararlı ve birlik olmak zorunda olduğumuzu hatırlatıyoruz. Ve sloganlarımızın aşağı yukarı açıklamış olduklarımın olması gerektiğini hatırlatıyoruz. Gün be gün yaratıcı çalışma, o çalışmayı daha verimli kılmak için eğitim ve bizi sürekli tetikte tutan ve devrimci görevimizin yerine getirilmesinde bizi sertleştiren emperyalist düşmana karşı bitmeyen nefret. Ve her zaman Küba'nın canlı ve savaşçı varlığının kuruluşları uğruna mücadele eden, dünyanın tüm insanlarına ve özellikle bizim dilimizi konuşan, bizim kültürümüze, bizim gelenek ve görüneklerimize sahip olan ve her gün daha büyük sayılarda kesin kurtuluşları uğruna mücadele etmeye başlayan kıtamızın yurtseverlerine heyecan ve umut veren bir örnek olduğunu hatırlatıyoruz. O halde bugün, yarın ve her gün ülkede sosyalizmi kurma ve dünyanın tüm halkları için yaşayan bir örnek olma kutsal görevinin bize dayattığı sloganı hayata geçirelim. Ya vatan ya ölüm. 30 Kasım 1964'te Santiago de Cuba'da bir sanayi kombinesinin açılış tarihine saygı konuşması. 7. ayrımın sonu, sayfa 119.